Ayrım 25. Türkiye Şarkısı. Nazım. Aziz Nesin. Sayfa 357. Asım Bezirci. 1. Nazım Hikmet'i insanlık üstüne çıkarıp bir mit ya da put sayan kimselerde var mı? Adları, ağırlıkları nedir bilmiyorum. Belki 3-5 kişi vardır ama onların sözüne bakarak Nazım Hikmet'i bir mit ya da put kabul etmek yanlış olur. Bu durumda Nazım Hikmet'i mit ya da put olmaktan kurtarmak amacıyla kaleme sarılmak yersiz bir davranıştır. Belki de gereksiz bir kıskançlığın, aşağılık duygusunun ürünüdür. Dikkatli olmak gerek. Yoksa Nazım Hikmet'in var olmayan mitini ya da putunu yıkmaya çabalarken insan kendini, yaratmayı tasarladığı kendi çürük mit ya da putunu yıkabilir. 2. Bilindiği üzere egemen çevreler Nazım Hikmet'i yıllarca hapiste tutmuş, kişiliğini karalamaya çalışmış ve eserlerini yayınlatmamıştır. Ayrıca kimi solcular, Hikmet Kıvılcımlı gibi, ile ikinci yeni şairler de Nazım Hikmet'i yermekten geri durmamışlardır. Önceleri susturulduğu, sonraları da yurt dışında bulunduğu için cevaplandıramadığı bu kara çalmalar ve germelerin yaygınlığı karşısında Nazım Hikmet'in mitleşip putlaşması çok güçtür. Üstelik aşırı alçak gönüllü bir kişi olması, kusurlarını ve eksiklerini cesaretle açıklaması da bu güçlüğü büsbütün artırmıştır. Nazım Hikmet kendisini zaman zaman öyle acımasızca eleştirmiştir ki mitleşip putlaşmasına olanak kalmamıştır. Piraye Hanım'a, Kemal Tahir'e, Mehmet Fuat'a gönderdiği mektuplar bunun kanıtlarıdır. 3. Nazım Hikmet'in tutarlı bir bütün meydana getiren hayatı ve eseri, onun toplumsal doğrulara sonuna kadar bağlı kaldığını, bu uğurda ödün vermeden, çıkar gözetmeden her türlü üzgüye göğüs geldiğini göstermektedir. Bu söz götürmez gerçek ortadayken, Nazım Hikmet'i durmaksızın yalan söylemekte suçlamak açık bir haksızlıktır. Kuşkusuz, herkesin hayatında ufak tefek yalanlar olmuştur. Fakat bunlar Nazım Hikmet'te hem azdır hem de kişiliğine dokunacak nitelikte değildir. Bir şiirinde de açıkladığı gibi, başkasını üzmemek için başkasının hesabını utanarak söylenmiş küçük yalanlardır. 4. Nazım Hikmet'i hiç görmedim ama kız kardeşi Samiye Yaltırım ile Mehmet Fuat'ın hapishane arkadaşlarından İbrahim Balaban ile Akader'in söylediklerine göre yıkanan temiz bir insanmış. Elinden geldiğince giyimine kuşumuna da dikkat edermiş. Uzun süren hapislik hayatının güç koşulları içinde bu dikkat belki gevşemiştir. Fakat dışarıdayken öyle değilmiş. Bunu görmek için fotoğraflarına bakmak yetermiş, yetiyor. 5. Sorduğumda Nazım Hikmet'in kız kardeşi Samiye Yaltırım, annesi Celile Hanım'ın gençliğinde de yaşlılığında da çocuklarına düşkün, anlayışlı, özverili bir kadın olduğunu söyledi bana. Öte yandan hapishane arkadaşlarından şair A. Kadir ile ressam İbrahim Balaban da Nazım Hikmet'in annesini çok sevdiğini, onu dünyalar güzeli saydığını ve sık sık sözünü ettiğini belirttiler. Şairin dostlarından Müzeher Vanu da bazı açıklamalarıyla onları doğruladı. Bu sözlü tanıklara birkaç da yazılı belge ekleyebilirim. A. Kadir, 1938 Harp Okulu Olayı ve Nazım Hikmet adlı eserinde, 1966, sayfa 168. Celile Hanım'ın oğluna gösterdiği ilgi ve yardımı şöyle anlatıyor. Sarılıp öpüştüler. Ben de elini öptüm. Elinde boş bir sepet, ağır ağır yürüdü gitti. Arkasından uzun zaman baktık Nazım'la. Az önce kuş gibi cıvıl cıvıl şakıyan Nazım, yavaş yavaş ağırlaştı, yüzü gölgelendi, boğazına bir şey takılır gibi oldu, yutkundu. Artık siyah bir nokta gibiydi uzakta anası. 40 yaşıma geliyorum neredeyse, dedi kederli kederli hep aynı noktaya bakarak. Bir defa olsun evlatlık yapamadım şu anacığıma. Hep ondan, hep ondan. Benden bir şey yok. Nazım Hikmet, annesinden gördüğü ilgiyle, yardımı ve kendisinin ona duyduğu sevgiyle minneti, Vala Nurettin'e gönderdiği bir mektupta da vurgulamıştır. Akşam gazetesinde 9/4/1950 tarihinde yayınlanan bu mektupta şunları yazmıştır. Anneciğimin ve Samiye'nin nasıl ve ne halde olduklarını, üzüntülerini, kahırlarını düşünmek beni kahrediyor. Hayatımda benim yüzümden gülmeyen iki insan varsa onlardır. Ne anneme ne kardeşime şu kadarcık faydam, iyiliğim dokunmadı. Her kara günümde, her müşkül anımda imdadıma ilk koşan ikisidir. Onlara mektup bile yazamıyorum, teselli bile edemiyorum. Çünkü yalnız o ikisinden hep alıp ve yalnız o ikisine hiçbir şey veremedim. 6. Nazım Hikmet'in af kanununun çıkarılması için değil de, sevdiği Münevver Berk'in kendisini ziyarete gelmesi için açlık grevine yattığı söylentisi ağır bir savdır. Nazım Hikmet'e karşı şimdiye değin yapılmış karalamalarının en ağırlarından biridir. Yaptığım soruşturma ve araştırmalar bu söylentinin gerçeğe uymadığını gösterdi. Samiye Yaltırım ile Müzeher Vanu, açlık grevinden önce de, açlık grevi sırasında da, açlık grevinden sonra da Münevver Hanım'ın Nazım Hikmet'i ziyaret ettiğini söylediler. Hatta Samiye Yaltırım, ağabeyini Münevver Hanım'la ziyarete birlikte gittiklerini açıkladı. İbrahim Balaban, Yeni Ortam 19-8-1974 ve Kemal Sülker, Yeni Ortam 18-1975. Nazım Hikmet'le ilgili yazı dizilerinde Münevver Berk'in açlık grevinden önce şairi ziyaret ettiğini belirtmişlerdir. Mehmet Fuat, Nazım ile Piraye adlı derlemesinde Münevver'in Samiye Hanım'la birlikte Nazım Hikmet'e ziyarete geldiğini yazmıştır. 1975, sayfa 317. Celile Hanım grevden önce 18 Nisan 1950'de Müzeher Vanu'ya gönderdiği bir mektupta Mimi'nin, Münevver'in, çocuğun, Nazım'ın yanında bulunuşuna çok sevindiğini yazmıştır. Nazım Hikmet, Bursa cezaevinden Vanu'lara mektuplar, 1970, sayfa 247. Aydın Aydemir'in Nazım adlı kitabında da Münevver Hanım'ın grevden sonra Nazım Hikmet'i görmeye gittiği ve ona çiçek götürdüğü anlatılmıştır. 1970, sayfa 362. Aziz Nesin bu güvenilir tanıklara ve belgelere başvurmamış, güvenilmez bir kişi olan Kemal Tahir'in faraziyesine yaslanmıştır. Bir hafta bile direnemeyip, açlık grevini yarıda ve Nazım Hikmet'i yalnız bırakan Kemal Tahir'in özel durumunu göz önünde tutmamıştır. Ayrıca Nazım Hikmet'in bir yakın arkadaşının Münevver Hanım'la ilişkisinden söz etmiş fakat öğrendiğinde şairi yıkan bu olayın hain kahramanının adını açıklamamıştır. 7. Genel olarak iyi bir davranış değildir ama özel olarak bazı ayrıksız durumlardan söz açmak yerinde olur. Eğer sergilenen kişisel yalanlar Nazım Hikmet'in eserlerini daha iyi anlamamıza, değerlendirmemize yardım ediyorlarsa yararlıdırlar. Fakat bu çeşit bir yararları yoksa o zaman ya gereksizdirler ya da zararlı. Çünkü önemsiz kişisel yanların çoğunlukla öne alınması, Nazım Hikmet'i önemli kılan sanatsal, düşünsel, siyasal yanların da çoğunlukla geriye itilmesine yol açar. Nitekim Aziz Nesin'in yazılarında da bu böyle olmuştur. Aziz Nesin önce Nazım Hikmet'in biyografisini yazmaya kalkışmış fakat beceremeyerek bırakmıştır. Sonra biyografi için tuttuğu notları eklemelerle gazetede yayınlanmıştır. Bunlar, Aziz Nesin'in yazarlık düzeyine yakışmayan, düzensiz, tutarsız, dağınık yazılardır. En kötüsü, yanlış yorumlar ve haksız yargılarla doludurlar. Sanki onları Aziz Nesin değil de Nazım Hikmet'i hem seven, hem de kıskanan, giderek sureti haktan görünüp onu yıpratmaya çalışan bir başkası yazmıştır. Nazım Hikmet, karartılırsa kendisi daha iyi parlayacaktır. Gerçi buna ihtiyacı yoktur. Ama o bunu görmemekte yahut yeterli bulamamaktadır. Nazım Hikmet'i önemli kılan sanatsal, düşünsel, siyasal yanlarından çok kişisel bazı yanlarını abartarak hatta değiştirerek anlatmasının sebeplerinden biri de budur sanıyorum. 8. Aziz Nesin'in yazısında takıldığım, eleştirmek istediğim daha bir sürü şey var. Bunları fırsat bulursam ileride bir yazı haline getirmek niyetindeyim. Ancak birini şimdiden açıklayabilirim. Nazım Hikmet'in annesinin gözleri mavi değil, kestane rengindeydi. İbrahim Balaban 1. Çağını bir kere ileriye götürmek için zorlayan bazı büyük insanlar, egemen güçlerin gazabına uğramıştır. Çağına sığmayan bazı büyük insanlar, egemen güçlerin öfkesine çarpıldıkları halde halk tarafından mitleştirilmişlerdir. Hallacı Mansur'un mapus damını omuzlaması, Nesimi'nin derisinin yüzülmesi, Pir Sultan Abdal'ın dar ağacında şiir söylemesi, Şeyh Bedrettin'in kendi idamının infazı için yazılan fermanı mühürlemesi birer efsanedir. Ama bunlar erenlerin acı gerçeklerin içinde çırpınıp çarpıldığını yansıtır. Bu efsane denilen yakıştırmalar, büyük birer gerçek kadronun içinde çalkalanan, çeşitli söylentilerden arta kalan simgelerdir. Bu nedenle Nazım Hikmet için de söylenen türlü dedikodular, iyiden, güzelden, doğrudan, yalandan, kahramanlıktan, hainlikten yana da olsa, büyük bir gerçek kabrunda çalkalanıyor demektir. Neler söylendi onun sağlığında bile, neler yazılıyor onun adına, daha da yazılacak ve söylenecek. Tüm büyük insanlarda olduğu gibi, silinip unutulmayacağı için Nazım Hikmet de mitleşecek. Ama onu boylu boyuna simgeleyen bir suret çıkıncaya dek ortaya, ne zırva sözler söylenecek. Daha sağlığında bile ne saçma sözler söylenirdi onun için. Yavuz zırhlı gemisini kaçırırken yakalanmış. Atarmış paraları önüne, yarısı senin, yarısı benim dediklerini duydum. Ayrıca Bursa'nın vapus damından çıkan bazı kimselerin onun adına para topladığını da gördüm. İçerideyken Nazım'ın temizliğini yapan Yakup adındaki bir kişi, yıllarca yalanlar söyleyip Nazım hayranlarından yardım dilendi ve kendisinin Yayalar köylü Yakup olduğunu söyledi. Oysa o, M. Kemal Paşa'nın Hacılar Köyü'nden olup, Yayalar köylü Yakup'un şiiri, Nazım'ın kağıtlarına geçmesinden 5 yıl sonra hapishaneye düşmüştü. Ayrıca bu sahte kahraman, usta bir hırsız olarak ortaya çıktı. Nazım Hikmet'in içerideyken, Münevver yengeye armağan etmek üzere yapmış olduğu nakışlı ve aynalı 2 adet tepsiyi bu kişinin evinde gördüm. Bu tepsileri Nazım açlık grevine girince çalmıştı. Şimdi evine gelen Nazım hayranlarına, işte Nazım'ın bana hediye ettiği tepsiler. Bir ikincisi de İsmail adında şiir yazmayı taslayan biri. Bir kezcik Nazım'ın yanına dilekçe yazdırmaya geldiği halde, gezdiği yerlerde, Nazım'ın hayranlarına, ben Nazım'ın arkadaşıyım, şiir yazmayı ondan öğrendim diyerek bir kısım insanlardan para dolandırmıştır. Ama onun için ne söylenirse söylensin, sağlığında olduğu gibi artık o bunlardan ne zarar görüyor ne yarar. Artık onu tutanlarla karşı olanların sorununun kapsamına girmiştir Nazım Hikmet. Bu nedenle Nazım Hikmet yazmış olduğu büyük yapıtlarıyla bir sürü çepelleri eleyecek olan kalburu milyonlarca okurunun eline vermiştir. O büyük şairin en güzel sureti bize bıraktığı kitaplarda saklıdır. Olumsuz Nazım miti onun yapıtlarından ve onu yakından tanıyanların yazdıklarından çıkacaktır. 2. Nazım Hikmet dostlarına karşı yalan söylemezdi. Nazım Hikmet'le uzun yıllar yan yana kalmış olduğundan konuşup eşelemediğimiz bir konu hemen hemen kalmamış gibidir. O tutsaklık yıllarında en çok da kadından ve sevgiden söz ederdik. Kadın kısmı bir keman gibidir derdi. Nasıl ki bir kemanı çalmasını bilmezsen ses vermezse, kadını da öpmesini bilmezsen zevklenip cilve yapmaz. Bir günde insanın dürüst olmasında yalanın olumsuz etkisini konuştuk. Ve ben hiç yalan söylemediğimi söyleyip çocukça övündüm. Nazım önce tebrik etti beni, sonra bunun biraz yanlış olduğunu da anlattı. Evladım, daha sen çocuksun, gizli kapaklı yalanların yok da ondan yalan söylememişsin dedi ve bir örnek verdi. Geçen gün ben sana bir mektup verdim, bu mektubu sen anana verip PTT'ye attırdın. Yarın sana gardiyan gelip sorsa, Nazım'ın şiirlerini dışarıya sen mi çıkarıyorsun dese, sen de yalan söylemediğin için evet mi diyeceksin? O günden sonra ben de sırasına göre yalan söyledim. Çünkü başımdan türlü serüvenler geçti. Ustam gibi türlü iftiralara uğradım. Ama tekrar ediyorum, Nazım Hikmet kadar yalansız, doğru konuşan bir adam tanımadım. Onun doğru konuştuğuna kanı ölçüm şudur ki, ağzından dinlediğim bir olayı zaman zaman sırası geldikçe tekrarladığı halde hep aynı söylerdi. Yalnız belliği zayıf olduğu için önemsiz bazı ayrıntıları atlardı. Öylesine doğru söylemek ve doğru yazmak için üşenmeden tek tek mahpusların yanlarına gider, başlarından geçen olayları tekrar tekrar dinlerdi. İçeride yazmış olduğu memleketimden insan manzaralarını şimdi okurken orada tanıdığım tüm tutsaklar gözümün önünde kıpırdanıyor. İnsan dostlarına karşı yalan söylemez dedi o gün Nazım Hikmet ve bir anısını anlattı. Karım dostlarımın içinde en yakınım sayılır. Yeni evlendiğimiz zaman onunla birbirimize söz vermiştik. Birbirimizi aldatmayacağımıza, eğer bir halt edersek birimiz, itiraf edecektik. Günlerden bir gün, kadın, yazar arkadaşlardan biriyle Çamlıca'da gezerken sanat üstüne tartışmalar yapıyordum. Hava soğuk kış günlerinden biriydi. Oralarda bizden başka kimseler yoktu. Yani senin anlayacağın, biz sanatı bir ara unuttuk, başladık öpüşmeye. Oh, canına değsin diye ekledim ben. Öpüşmek canıma değdi ama sonradan da canıma okundu. Benim halim ıslanmış sıpa gibi olmalı ki eve gelince karım sordu. Sende bir hal var söyle bakalım. Dostlara yalan söylenmez, kemküm ettim, yutkundum. Ben bugün felanca ile öpüştüm. Karın hiç ses etmedi mi? Etmez olur mu dinle. Kendini intihara bile kalkıştı. Sözünü kestim. Keşke o karıyla yattığını söylemeseydin. Olmaz, karıma yalan söyleyemezdim. 3. Yıkanmak sözü dinince bir fıkra anlatmam gerekti. Yörüğün biri ötekine sormuş. Ülen bizim oğlan, bu yıl kaç kez yıkandın? Öteki, ormanı kemiren keçi sürülerine bakıp, bir kez sabah çiğinde yuvarlandım, bir de peynir suyunda çiğdim. Bir iki elini dizine vurmuş. De gabbecik de! Su kuşu musun ülen bizim oğlan demiş. Yörüğün pis olduğu için değil, dağda su bulamadığından yıkanamadığı gibi Nazım Hikmet de mahpus damlarında hepimiz gibi yıkanma sefaletinin içinde idi. Tenekede ısınan suyu kenefe götürüp dökünüyorduk. Bizim yanımızda sabah çiğine yuvarlanan yörük daha temizdi. Nazım Hikmet'in oturduğu Cevizlik'teki ahçap evde de doğru dürüst bir banyo yoktu. Kapısı çarpık, sobası çekmeyen bu evin gusülhanesinde yine de haftada bir yıkanırdı Nazım. Anasının evinde bedava oturduğu halde bu denli eksikliklerden ötürü Kadıköy'de bir daire tuttu. İşte bak ne kadar aydınlık bir mutfağı, ne muntazam bir banyosu var diye gösteriyordu bana. Burada sıcak bir banyo yaptıktan sonra hemen şu yatağa gireceksin. Olanaklar dahilinde bile olsa Nazım herkes gibi yıkanmasaydı eğer kokardı. Oysa ben onunla 6,5 yıl göz göze, burun buruna kalmış olduğum halde ondan gelen bir koku nedeniyle bir an bile rahatsız olmadım. Ayrıca Nazım temiz giyinmeyi de severdi. Yalnız çalışma sırasında dalgınlığından oturup kalktıkça pantolonunu kırıştırırdı. Hele resim yaparken, fırçanın boyasını temizlerken dizlerine boya kaçırınca üzülürdü. Bu nedenle bir yere giderken işte giydiği giysileri çıkarır, ütülü olanları giyerdi. Nazım Hikmet için belirli bir çalışma saati yoktu. O her yerde, her an çalışma halinde olduğundan dalgın ve çarpıntı halindeydi. Yemek yerken, çiş ederken bile çalışırdı. Bu nedenle yemeği hızlı yer, lokmaları iyice çiğnemeden yutardı. Arada bir bana bakar, senin gibi böyle ağır yemek yemek isterdim, bu şekilde besin alanlar mutlaka benden 10 yıl uzun yaşar dedi. Bundan böyle, madem uzun yaşamak vardı bu usulde, yemek yerken Nazım Hikmet'e yavaş, ağır ağır çiğne lokmaları demeye başladım. Memnundu uyarımdan ustam. Ama bir gün çok önemli bir kuramını kurmuş oluyordu ki herhalde, dur be ressam deyip yutkundu. Herkesin bir yemek yiyişi var işte, dokunma bana. 4. Nazım Hikmet hemen her gün anasından söz ederdi ve bana, sen de benim gibi anana aşıksın derdi. Çünkü ileride adam olacak çocuklar, insan sevgisine ana sevgisiyle başlar. Nazım Hikmet, anasının güzel bir kadın oluşundan, İstanbul'daki çocukluk anılarından, anasının Konya'ya gidişinden, resim yapışından, Paris'te resim satışından, Adana'da sergi açışından ve bir de hamamda kadınlar tablosu yapışından ve buna benzer birçok anılarını anlatırdı. Yalnız babasından sık sık söz etmezdi, onu anlatırken kederlenirdi. Babasını doktorların öldürdüğünü söylerdi. Babasını köpek ısırmıştı bir gün, tetanos iğnesi yapmışlardı. Oysa buna benzer bir iğne daha yapılmıştı. Doktorların bunu bilmesi gerekirdi. Babasını anlatırken çok üzülüyordu Nazım Hikmet. 5. Nazım Hikmet Kerem gibiydi. Çağını bir kere ileriye götürmek için zorlayan bazı büyük insanlar gibi gazaba uğramıştı. Nazım Hikmet Ferhat gibiydi. Ferhat aşık olup sevdiği kadına kavuşmak için dağı delmeye kalktıysa bile bu, onun başkalarını suya kavuşturmak için de büyük bir girişimidir. Nazım Hikmet, mahpus damlarının kalın duvarlarını gürzüyle kazmasıyla değil, ölüm orucuyla deldiyse elbette Kerem gibi, Ferhat gibi aşıktı. Ama Nazım Hikmet, daha önce 12 yıldan beri yatmakta olduğu mahpus damlarında aşık değil miydi? Yani karısı Piraye'ye aşk şiirleri yazmamış mıydı? Öylesine aşık olan bu büyük adam, neden ölüm orucuna girip mahpus duvarlarını zorlamıyordu? Nazım Hikmet, Köroğlu gibiydi. Bu büyük şair hangi çağda olduğunu biliyordu. İçeride yattığı 12 yıl boyunca yazdığı şiirleri Fransa'ya yolluyor ve yayımlanan şiirlerinin etkisini bekliyordu. Bu ara, İkinci Dünya Savaşı'ndan kurtulan insanlar, insanlık ve demokrasi adına birbirlerini kucaklıyorlar ve dış ülkelerde yayımlanan Nazım Hikmet şiirleri gençlerin elinden ve dilinden düşmüyordu. Çok geçmeden, ilkin Fransa'da olmak üzere gençler, Nazım Hikmet'i kurtarmak için yürüyüşe geçtiler. Bundan sonra hemen her ülkenin gençleri onu kurtarma çabasında bulundu. Bu davranışlar etkisini gösterdi. O zaman CHP iktidardaydı. Bir kısım ülkelerin başkanlarından İsmet Paşa'ya Nazım'ın salınması için telgraflar geldi. Ama o dönemde seçimler olmaktaydı. Demokrat adaylarından bazı kişiler biz iktidara gelirsek Nazım'ı çıkaracağız dediler. CHP'liler ise düğün yok bayram yokken Nazım'ı çıkarmaktan çekiniyorlardı. İşte bütün bunlara Nazım Hikmet çeyizlik alamazdı. Bir de yeni baştan aşık olmuştu. Önce bana bir vasiyetname verdi. Birkaç mektup yazacağım iktidardakilere. Beni 3 gün içinde çıkarmazlarsa eğer şu uyku haplarıyla intihar edeceğim. Bu intihar girişiminden kendisini vazgeçirdim. O zaman bu intihar eylemini açlık grevine çevirdi. Seçim sırasında ve Büyük Millet Meclisi'nin toplanmadığı bir sırada ölüm orucuna girmesi, af kanunu oluşturmada etkinlik sağlamak içindi. 25. ayrımın sonu, sayfa 365.